Herkese merhabalar. Bir Milenyum Podcast'inin ikinci serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bu seride Z kuşağı gençlerinden oluşan ilham aldığım kişilerden kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini dinleyip onlardan ilham alabileceğimiz bölümler çekmeye çalışıyorum. Ve onlardan bunları dinlerken biz bunları nasıl yaparız bunu öğrenmeye çalışacağız aslında. Bugün yanımda konuğum Tahsin var. Tahsin, Vizalif Ajansı'nda satış yöneticisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda bundan önce farklı sektörlerde iş deneyimleri var ve farklı girişimlerde yer almış. Kendisini daha yakından tanımayı ve deneyimlerini dinlemek için sabırsızlanıyorum. Fazla uzatmadan sözü ona veriyorum. Selam Tahsin, nasılsın?
Ben çok iyiyim. Yani bir ay önce falan konuştuk seninle sanırım. Koordine olamamıştık bir şekilde. Bugün de bir saat rötarlı bir şekilde sonunda buradayım. Mutluyum yani. Seninle tanıştığım için de çok mutluyum. Öncelikle onu da belirttim.
Ben de mutluyum ve aslında bu saatte geldiğin için de teşekkür ederim. Beni kırmayıp pazar gününün akşamında bana ayırdığın için.
Rica ederim.
İstersen önce senden seni tanıyayım. Ben böyle çok kısa bahsettim ama ne kadar biliyorum, ne kadar tanıyorum bilemedim.
Tamam.
Senden dinleyelim de.
Tamam, çok kısa bahsedeyim. Ben 1997 doğumluyum. Ordu Ünye'de doğdum. Liseyi yani 18 yaşına kadar Ünye'de yaşadım aslında. Daha sonrasından İstanbul'a geldim. İstanbul'da tabii ki de üniversite sebebiyle geldim. İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. 4 sene boyunca. Bu sene Haziran ayında da mezun oldum. Bu şekilde kısaca.
Şu an neler yapıyorsun? Yani çalıştığını biliyorum. Ondan biraz bahsedebilir misin?
Tabii, ondan bahsedeyim. Ya aslında çalışma hayatı, yani üniversiteye ilk geldiğim sene, bir sene boyunca hiçbir şey yapmadım. Onun dışında faal olarak çeşitli sektörlerde son 3 senedir de işte dijital sektörde işte veya girişimcilik sektörü, reklamcılık sektörü, aslında tam olarak anlamı yok ama yani kelime anlamı yok, öyle söyleyeyim. 3 senedir dijital sektörde çalışıyorum. Ondan öncesinde bölümle alakalı farklı şeyler yapmayı denemiştim. Bölümden çok bağımsız şeyler de yaptım. İşte fuarlarda çalışmak gibi vesaire. Her üniversite öğrencisinin aslında ilk senelerde yaptığı şeyleri ben de yaptım. Çalıştım birçok yerde. Daha sonrasından kendi bölümümle alakalı bir yerde staj deneyimi fırsatı buldum. O deneyimi yaşadıktan sonra kendi bölümümle alakalı çok bir şey yapmak istemediğimi aslında bir noktada kendime cevabını verdim. Farklı arayışlara girdim. Yani dijital sektörde çok fazla ilgili zaten uzun zamandır. Küçüklüğümden beri sosyal medyaya vesaire neler yapabilirim diye düşünürken Scorp'a staj başvurusunda bulunmuştum. 3 senedir de bu şekilde ilk başta stajyer, sonra part time, sonra normal çalışan olarak hem Scorp hem ajans tarafında devam ediyorum. Burada arada Murat Erdoğan diye bir danışmanlık veren abimizin yanında etkinliklerde danışmanlık yaptım diye söyleyebilirim. Onu da ileriki zamanlarda tam detaylı olarak ne yapacağımı girişimcilikle alakalı sorularda zaten cevaplayacağım.
Tamam, süper. Hangisi? Siyaset bilimlerden mezun oldun değil mi?
Aynen, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler.
O bölümü nasıl seçmiştin peki? Yani sonradan dedin ya hani ben bu bölümde bir şey yapmak istemedim fark ettim ama yani girerken nasıl girmiştin?
Ya şöyle söyleyeyim, bizim ailemiz çok politik bir aile. Yani ben çok küçük yaşlardan beri bizim evde her zaman yani haber kanalları açık olur, tartışma, siyasi tartışma programları açık olur. Ve babamla çok küçük yaşlardan beri sürekli siyaset konuşuyorum bir noktada. Babam benimle sürekli konuşuyordu. Bir noktada çok politik bir ailede de büyüdüğüm için siyasete ve politikaya çok fazla ilgiliyim. Hala da ilgiliyim, onu da söyleyeyim. Bu sebepten dolayı aslında siyaset bilimini seçtim. Benim tercih yaptığım dönemde İstanbul'da devlet üniversitelerinde puanım yetiyordu aslında işletme iktisat bölümlerine. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. İkinci öğretime yetiyordu sanırım İstanbul Üniversitesi. Tam net olarak hatırlamıyorum ama yani yetiyordu devlet üniversitelerine. Ben siyaset bilimini çok okumak istiyordum. O yüzden Gelişim Üniversitesi'nde siyaset bölümüne girdim. Yani siyaset bilimini seçmemin sebebi tamamen çok küçük yaşlardan beri çok politik bir ailede doğum büyümekten ötürü ve politikayla çok fazla ilgilendiğimden ötürü diye söyleyebilirim.
Yani böyle küçüklükten bir ilgin olması güzel. Ben tamamen şey pompalanması böyle kızım doktor olacak falan diye. O şekilde aynen istiyordum. İstanbul'da tutan hani şurada tutuyordu gibi anlattın ya. Yani İstanbul'a gelmek senin için bir kriter miydi?
Kesinlikle kriterdi. Şöyle söyleyeyim. Daha öncesinden işte benim ablam gelmişti zaten bir sene öncesinde. 96 doğumlu. O da ben 97'liyim. Bir sene öncesinde ablam gelmişti İstanbul'a. İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okuyordu. Yani o bana bir noktada şey oldu. Önümde örnek oldu. Yani İstanbul'a neden insanlar veya öğrenciler İstanbul'da üniversite okumalı gibisinden doğrularını, yanlışlarını, eksilerini, artılarını ortaya koyduğum zaman yani çok iyi bir bölüm olmasa bile veya istediğim, %100 istediğim bölüm olmasa bile İstanbul'da okumayı istedim açıkçası. O yüzden İstanbul'a geldim. O şekilde söyleyebilirim sana. Çünkü siyaset bilimi farklı illerde de tutuyordu devlet üniversitelerinde. Samsun'da tutuyordu yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'a gelmek istediğim için, daha çok fırsat olduğu için İstanbul'a geldim bir noktada.
Yani o zaman iyi ki gelmişsin diyebiliriz.
Aynen. Ben de öyle diyorum. Çok yani iyi ki de İstanbul'a gelmişim. Yani iyi ki de yani kesinlikle şey yapmak istemiyorum. Yani kötülemiyorum işte Anadolu'daki diğer üniversiteleri vesaire ama yani İstanbul gerçekten yani Türkiye'de okuyup büyüyen her gencin bir şekilde tecrübe geçirmesi gerektiği bir yer diye düşünüyorum. Çünkü birçok burada olan fırsat çoğu Anadolu şehrinde yok. Ben çünkü Ordulu olduğum için yani bir Anadolu şehrinden geldiğim için bunu çok rahat bir şekilde kıyaslayabiliyorum. İstanbul her anlamda eğitim anlamında olsun okuluna bağlı tamamen. Diğer taraflarda insana çok fazla tecrübe ve çok fazla şey kattığını düşünüyorum ben.
Evet yani İstanbul'da bir sürü kapı açılabiliyor önüne.
Evet,
okulla
evet.
Bağımlı bağımsız. O yüzden bence de güzel bir şey, güzel tercih yapmışsın.
Aynen öyle.
Bölümle ilgili şey dedin, hani mesela ekonomiye falan tutuyordu dedin. İkinci öğretime falan dedin. Ama işte siyaset bilimi okudum. Peki hani şu an mesela tercih yapacak olsan sıralaman önünde belki daha iyi, belki hani aynı şekilde. O zaman hangi bölümü tercih ederdin? Yani şu anki yaptığın işler hani bunu etkiler miydi yoksa yine bu yollardan geçmek ister miydin?
Şöyle söyleyeyim aslında. Bunu yani son bir iki senedir bununla ilgili çünkü benim kuzenlerim var üniversite sınavına girmiş olan, işte iki sene önce girmiş olan vesaire. Orada bu konularla ilgili biraz kafa yorarken üniversiteyi okuduğum sırada şöyle bir şey var benim kafamda aslında. Mantığım direkt şu şekilde. Kendi kazandığım, alacağım puandan farazi olarak konuşuyorum. Ben mesela bir puan yaptım. Bu X puan. Bu puan Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih felsefe bölümlerine veya işte Anadolu'da atıyorum işte nereyi söyleyeyim, Kocaeli'nde bir tane mühendislik fakültesine ediyor ya. Aynı eşlerde puanlar. Ben burada kesinlikle tercihimin Boğaziçi Üniversitesi'nde istemediğim bölüm olsa bile tarih, felsefe gibi o bölümde olacağını düşünüyorum. Çünkü bu noktada da şöyle bir düşüncem var aslında kafamda. Üniversite neden önemli? Çoğu üniversitenin kültürü var. Kültürü olması bir üniversitenin yani öğrenciyi, insanları yetiştirme noktasında çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Kültürü olan üniversitelerde okumak öğrencilere her zaman diğer üniversitelerde okuyan öğrencilere göre 2x, 3x daha fazla katkı sağlayacaktır. Daha fazla ön plana çıkmalarını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Katılıyor musun bana bilmiyorum ama bu konuyla ilgili.
Ben dediğine katılıyorum. Çünkü şey ilk bölümlerde ben de hani böyle kendi üniversite tercih deneyimlerinden bahsetmiştim. O zaman ya yani bölüm olarak yanlış bir bölüm seçtiğimi düşünüyordum. Yani hani onu ifade etmiştim. Bence de yanlış bölüm dense yanlış üniversiteye gitmek daha büyük sıkıntı.
Aynen.
Çünkü dediğim gibi üniversitenin sana kattığı bakış açısı, sana kattığı çevre çok farklı oluyor. O yüzden bu konuda sana katılıyorum.
Ama zaten mesela bunu söylesen, mesela çoğu ebeveynine söylesen işte nerede mesela Kocaeli Üniversitesi bilgisayar mühendisliği tutuyor. Anneme diyeceğim ki ben bilgisayar mühendisliği okumayacağım. İşte Boğaziçi'nde felsefe okuyacağım. Yani sen tahmin et yani buradan ebeveynlerin çoğu ailenin buna nasıl bir tepki vereceğini. Bir noktada ben yani gençlerin de çok iyi yönlendirildiğini düşünmüyorum ya. En azından beni çok fazla yönlendiren yoktu açıkçası. Vardı, annem babam gayet bilgiliydi ama yeterince bilgili değillerdi. Bir şekilde buraya geldikten sonra, İstanbul'a üniversite okumaya geldikten sonra birçok şeyin farkına vardım. O şekilde söyleyeyim.
Aynen, teknoloji çağında yaşıyoruz. İşte artık her şeye erişim çok kolay falan filan diyoruz ama kesinlikle hala bence de o üniversite seçimi konusunda bilinçlenme noktasında eksiyiz. Yani ben de çok olmadı gireli zaten üniversite. Üçüncü sınıftayım şu an ama 3 yıl önce girdim.
Ya bayağı olmuşsun bu sene. Bayağı her şeyi çözmüşsündür yani.
Ve o zaman bile yani bırak annem babam tamam bilgiliydi ama ben bilgili değildim yani. Hiçbir fikrim yoktu. Evet. Sadece bir video izleyerek falan seçtim bölümü böyle.
Aynen. Öyle oluyordu genelde ya. Şey falan sen yani hangi senede girmiş oluyorsun?
Ben 2018'de.
GSLS döneminde mi oluyor peki?
Yok. Ben 2000'de olduğu için her değişim dönemine denk geldim. Lisede de üniversitede tam sınav değişimi zamanına denk geldim. O yüzden ben şeye girdim YKS'ye.
YKS'ye şeyler falan var mı? Benim zamanımda şey vardı mesela Onur Soğuk Hoca diye bir tane adam vardı Twitter'da, onu çok takip ediyorduk. Böyle birkaç tane fenomen hocalar vardı. Var mıydı sizin zamanınızda öyle şeyler?
Ben de şeyi takip ediyordum YouTube'da. Neydi ya? Gri Koç gibi bir şey vardı, onu takip ediyordum.
Her dönemde farklı şeyler oluyor, doğru diyorsun.
Aynen. Yani çok da şey olmadı ama hani takip ettiklerim de çok beni doğru seçimlere doğru yönlendirdi.
Orada bir şey oluyordu ya. Community oluyordu. Sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun ya. O takip ettiklerin takipçileri yani %90 oranında hedef kitlesi direkt üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler olduğu için orada o community'ye dahil olmak insanı bir noktada motive ediyor. Beni en azından öyle yapıyordu.
Yani ben aslında biraz şeydim. Beni tokatlaması için izliyordum aslında öyle şeyleri. Çünkü ya böyle çalışıyorum ama diyorum hani bu yeterli değil gibi hissediyordum. Öyle noktalarda hani beni böyle motive edecek videolar hoşuma gidiyordu. Peki şey, Skop'ta falan çalıştığına bahsetmiştin. Oraya nasıl başvurdun? Yani orası sonuçta bir girişim diye geçiyor aslında.
Şöyle, ilk başta yani onu soracak mısın bilmiyorum ama ondan önceki deneyimlerimden bahsedeyim istersen. Siyaset bilimiyle ilgili, daha sonrasından diğer dünyayla ilgili, yani halihazırdaki Skop ve Viralif tarafından. Siyaset bilimiyle ilgili bir tane danışmanlık veren, danışmanlık diyorum, araştırma yapan bir tane kurumda iş yaptım. Yani iş yaptım derken staj yaptım. Çeşitli işte sosyolojik, politik şeylerin, meselelerin analizini yapıyordu toplum nezdinde. Yani analizini yapıyordu dediğim, bildiğin anket yapıyorlardı adamlar. Ve ona bir şekilde analizini yapıyorlardı o anket sonuçlarının. Orada çalıştım ben. Pek tatmin etmedi açıkçası beni ortam. Yani iş... Okey, bir yere kadar zaten tatmin etmemiş olabilir ama çalıştığım ortamı çok fazla sevmemiştim. Yaş ortalaması çok yüksekti çünkü. Ondan sonra farklı arayışlara girmeye başladım. Murat Erdör diye biriyle tanıştım. Murat Erdör bundan işte 25 sene önce falan, yani 25 senelik bir kurumsal hayatı olan Doğuş Holding'den tutun. Yani birçok farklı büyük şirkette çalışmış ve 25 senenin sonunda kendi danışmanlık, dijital danışmanlık şirketini kuran biri. Onun yanında staj yapmaya başladım. Staj tarafı aslında şu şekilde ilerliyordu. Murat Erdör girişimcilik adı altında haftada iki tane etkinlik düzenliyordu. Ve bu etkinliklere çeşitli startuplardan insanları davet ediyordu. İşte girişimcilik ekosisteminden insanlar davet ediyordu. Ve çok fazla katılım oluyordu. Koç İntimasyon Merkezi'nde oluyordu zaten bu etkinlikler. Bu etkinliklerde ben aslında gelenlere karşılama, işte çok basit şeyler yapıyordum aslında bir noktada. Ama ben o basit şeyleri yapmak için değil de oraya gelen insanlarla tanışmak, network yapmak için bu etkinliklere katılıp Murat abiye o şekilde yardım ediyordum. Ve yani şöyle söyleyeyim, ya iyi ki de orada çalışmışım. Bana çok fazla katkısı oldu çünkü yani yaklaşık 6 ay falan çalıştım sanırım. 6 ayda 30'dan 40'tan fazla etkinliğe katılmışımdır bu şekilde çalışan olarak. Ve yani onlarca insanla tanıştım. Aşırı network yapmış oldum orada. Ya bu bana çok fazla katkısı oldu. Çünkü biliyorsun ki yani girişimcilik dünyasında yani network gerçekten çok önemli bir şey. Network açıyor çünkü. Bir kapıyı kapatıyor ve bir kapının açılmasını bir şekilde kendi çabalarından ziyade networkler çok fazla katkı sağlayabiliyor. Bu taraf bu şekilde bitti. Skor tarafına nasıl dahil oldum ondan bahsedeyim bir de kısaca. Murat abiyle birlikte çalışırken, Murat Erdoğan'la birlikte çalışırken yine farklı staj ilanlarına başvuruyordum ben. Orada Skorp'un ön satış ekibi için bir stajyer ilanı gördüm. Utold aracılığıyla, Utold internet sitesinden. Ona başvurdum. Zaten Skorp yani hali hazırda ilk kurulduğu zamandan beri ya onlarca stajyer çalıştığımız bir şirket. Üniversitelerden olsun veya dışarıdan olsun çok fazla stajyer çalıştıran bir şirket. Ve bu noktada yaş ortalaması, çalışan yaş ortalaması inanılmaz düşük. Şu an halen bile yani ajans tarafıyla uygulama tarafında 90 kişi çalışıyorsa totalde ortalama yaş 24-25 o civarlardadır. Yani çok genç bir ekip. O şekilde Skorp'a dahil oldum. Zaten benim dahil olduğum zaman da Skorp app'in son zamanlarıydı aslında bir noktada. Ben çok fazla Skorp uygulamasının içerisinde yer almaktan ziyade ajans tarafında, influencer marketing ajans tarafında, Viralit tarafında daha çok aktif oldum. Ön satış ekibinde staj yaptıktan sonra yani bir noktada orada kalmayı başardım mı diyeyim aslında. Buna böyle mi denir bilmiyorum ama bunu şu yüzden söylüyorum. Çünkü onlarca stajyer çalışıyor Skorp'ta, Viralif'te. Birileri bir noktada kalıyor ve full time çalışmaya devam ediyor. Çünkü çalışanların birçoğu ilk başta stajyer olarak başlamış. Daha sonrasından ekiple arasındaki bağ çok fazla kuvvetlenip normal çalışmaya devam etmiş insanlar. O yüzden ben de çalışmaya, normal çalışmaya devam eden insanlardan biriyim. Bu şekilde kendimi çok fazla şanslı olarak addediyorum insanlara. Böyle söyleyebilirim.
Bence güzel olmuş. Dediğin gibi yani böyle girişim ekiplerinde genç bir yaş ortalamasının olması öğrencileri çok çok etkileyen, kesinlikle, çok böyle heyecanlandıran iş hayatı aslında şeyler.
Bence aşırı önemli. Ya benim çünkü şu anda hali hazırda yeni mezun olup çalışma hayatına başlayan arkadaşlarım var. Mesela bir tane psikolog arkadaşım var, Emre. Şimdi onun çalıştığı kurumda yaş ortalaması aşırı yüksek. 35-40 yaşlarında insanlar çalışıyor. Ben şimdi aramızda konuşuyoruz böyle arada, işte ne yaptın, işte nasıldı vesaire. Ben kendi bizim ofiste, yani ofiste demeyeyim zaten şu an remote çalışıyoruz da, ekipte geçen işte muhabbetleri bazen işte aktarıyorum. Aa şöyle bir şey oldu vesaire. İşte o da bana şöyle tepki veriyor. Ne güzel işte, ne güzel işte muhabbetler geçiyor. Bizim iş yerinde böyle şeyler hiç olmaz falan. O yüzden bayağı iyi bir şey ya gerçekten. Kendi yaşıtlarınla birlikte çalışmak profesyonel hayatta çok iyi bir şey bence.
Aynen, ben de yani bizim ekipte de Atakan var. Zaten bizim ekipteki kişiler de hani hem genç hem de böyle yeni nesil şeylere çok dinamik bir şekilde kabul ediyorlar, kullanıyorlar falan. Bu şekilde bir ekipte olduğum için. Hani böyle insanları anlattıkça çok imreniyorlar. var. Bazen nazara geldiğimi hissediyorum.
aynen. Ya şanslıyız ya bir noktada, öyle söyleyeyim. Yani şanslıyız. Bu, en azından bu konuyu hakkında şanslı olduğumuzu düşünüyorum çalışan yaş ortalaması olmasıyla ilgili.
Aynen, ama yani şöyle de bir şey var. Sonuçta sen bir ekibe girdiğinde senin kimyan ne kadar tutuyor o önemli. Hani verilen maaş, işte yaptığın pozisyon falan değil de aslında ekibe ne kadar katkı sağlayabiliyorsun. Onların iş yükünü ne kadar alabiliyorsun. O çok önemli. O yüzden yani sen katılıp ekipteki iş yükünü alıp ve gerçekten çalıştığın için aslında yani ben bunun çok şans olduğunu düşünmüyorum bence. Sen hak etmişsin oradaki yerini.
Ya şimdi şöyle, onunla da çok kısa bahsedeyim. Aslında benim yani staj yaparken yaptığımız iş neydi biliyor musun? Yani ön satış ekibinde markalardan bir şekilde LinkedIn üzerinden, mail üzerinden veya farklı mecralar üzerinden markadaki çalışanlara ulaşıp, daha çok pazarlama ekipleri oluyor, onlara ulaşıp toplantı almaya çalışıyoruz. Şimdi biz yine aynı sistemle ön satış ekibine stajyerler çalıştırıyoruz. Yani çok fazla girip bu staj departmanına şu şekilde yaklaşan olabiliyor. Yani ne yapıyoruz ki, yaptığımız iş işte çok basic bir iş, işte çok kesmedi beni bu iş gibisinden yaklaşıp kısa bir süre sonra ayrılmak istediğini söyleyen çok fazla insan oluyor. Ben ve benim gibi devam edenler en azından bu işe böyle yaklaşmadı. Yani bunu nasıl daha çok toplantı alabilirim, nasıl geliştirebilirim boyutuyla yaklaştı. Yani bir şekilde yani bu sayede kalabildik aslında, onu söyleyeyim.
Biraz şey gibi hissettim sen böyle söyleyince. Hani böyle bazı insanların kafa yapısı hala şey kalıyor. İşte doktorluk, avukatlık bilmem ne. Hani meslek farklı. Bunlar biraz daha yeni nesil işler olduğu için bunlara iş gözüyle bakmadıklarından dolayı dediğin şey olabiliyor, haklısın.
Kesinlikle katılıyorum söylediğin gibi. Doğru bir çıkarım yani.
Süper. Yani şu ana kadar böyle ilk kısımda, intro kısmında sana sorabileceğim tüm soruları sordum. Seni tanıdık, işi deneyimlerini gördük. Şimdi formatta olan acımasız sorular kısmına geçiyorum. Hazır mısın?
Geçelim. Hazırım. hazırım. Çok hazırım. Ya bu kısmı aşırı hazırım, öyle söyleyeyim sana.
Çok iyi.
Hiç cevap veremiyorum çünkü. Kalıyormuşum falan.
İlk sorumla başlıyorum.
Tamam.
Okuduğum bölümden bambaşka bir iş yaptığını söyledim. Bambaşka deneyimlerin olduğunu dinledik senden. Bunun sebebi kendi mesleğinde iş bulamamandan dolayı mı? Yoksa sadece buraya gönül verdim, burada devam etmem gerekiyor değil mi?
Aslında iş bulamama tarafının kesinlikle bir payı var. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz, hepimiz biliyoruz. Herkes mesela istediği alanla ilgili iş yapmak istesin. Atıyorum ressamlık mı yapıyor veya işte çizim mi yapıyor? Çizimle alakalı bir şeyler yapsın. Ama bir noktada bazı bölümlerde iş bulmak Türkiye'de çok zor biliyorsun. Siyaset biliminde bunlardan sadece bir tanesi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak geçiyor fakültesi. Bazı üniversitelerde direkt Siyaset Bilim Fakültesi olarak geçiyor ama yani siyaset bilim mezunlarının %80'i iktisat işletme mezunlarıyla aynı işi yapar. %20'si ise direkt siyasetle ilgili alanlarda iş bulmaya çalışır. Bu da gerçekten çok zor bir şey. Çünkü oradaki rekabet aşırı fazla. Şöyle söyleyeyim. Benim tanıdıklarım var direkt bölümden devam edip iyi yerlere gelip Avrupa'da çeşitli yerlerde çalışan. Ya bunlar 2-3 dil bilen, 3 dil bilen kendilerini aşırı geliştirmiş. 4 sene boyunca üniversitede bölüm okuduğu sürece 500'den fazla kitap okumuş. Kendini çok fazla geliştirmiş insanlar. Ya bir noktada da bana bu çok şey geldi yani. Ben yapamam herhalde. Çok zor geldi bana. O yüzden oradan devam etmek istemedim. Ama siyaset bilimiyle ilgili ufak şunu da belirtmek istiyorum. Okey, bölümle alakalı bir şey yapmadım ama şu an ben mesela laptopu kapattıktan sonra, kapatmıyorum tabii laptopu da, yani hep bilgisayar, telefon her zaman hayatımızda. İşi bıraktıktan sonra yani hayatım %90'ı politika, öyle söyleyeyim. Yani güncel politikayı, dünya, global siyaseti, işte Türkiye siyasetini çok fazla aşırı aktif takip eden bir insanım. Yani politikayı, siyaseti normal sosyal hayatımda bir hobi olarak devam ettirebiliyorum diye söyleyebilirim.
Böyle bir şey bence çok güzel. Ben mesela biraz bölümümle çok yıldızlarımız barışmadı. Hani kadar çok sevsem de ben hani o biyomedikal teknolojileri bilmem ne, senin kadar %90'lık bir ilgim var diyemem.
Ama şöyle ya, o arada çok büyük nüans var. Çünkü siyaset bilim biraz daha sosyal bir bölüm ya. Çünkü biyoloji, sen dedin, direkt çok teknik yani. Onu da bir şey bilmen için çok fazla teknik detay bilmen gerekiyor. Ben mesela şundan da bahsedeyim sana. Ben üniversitenin ikinci sınıfına itibaren çalıştığım için aslında bir noktada, özellikle Scorp'tan sonra çok fazla oraya ağırlık verdiğim için ya bölüme çok fazla ağırlık veremiyordum. Şimdi benim okuduğum okul da diğer devlet üniversitelerine nazaran basit, yani dersleri geçmesi daha basit bir okuldu. Ben sırf güncel siyaset, güncel politikayı takip ettiğim için normal hayatımda sınavlarda sorulan sorulara, mesela adam X'i soruyor ya bana hoca, ben X'i tam olarak X üzerine anlatmıyorum da Y artı Z eşittir X şeklinde anlatıp 3 sayfa politika ile ilgili bir yazı döküp bir şekilde derslerden geçebiliyordum. Ama sende mesela böyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü çok fazla teknik senin bölümün.
Çok güzel. Yani keşke ben de böyle bir bölüm okusaydım da hani yani yıldızım barışmasaydı da yine de hani bir getirebilseydim ama ben öyle değilim tabii. Yani baba gibi elektrik dersleri var.
Hiç de
bilmiyordum. Hiç de bilmiyordum derken. insan bir bakar yani. Almış bilmiş. Burada bu arada sana acımasız soru sordum. Bana geldi geri döndü anlamadım.
Aynen aynen kaynıyor arada muhabbet birbirini devam ettirince.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Şu an influencer marketing üzerine hizmet veren bir şirkette çalışıyorsun. Bunun sebebi yarın bir gün ben de ünlü olabilirim. Ben de influencer biri olabilirim gibi bir düşünce mi?
Aslında hiç böyle bir düşüncem olmadı. Hatta bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Ya Scorp'a girmeden önce falan yani Scorp'u tabii ki hepimiz biliyoruz. Bütün gençler biliyor. Scorp diye bir uygulama çıktı. İşte girdim baktım falan. İnsanlar orada videolar çekiyor vesaire. Manuel olarak direkt kendim de bir video çekmeye falan çalışıyorum. Ya bende yani şöyle söyleyeyim sıfır ya. Ya hiç mi beceremiyorum? Bir insan yani böyle işte kamera önünde mimik falan yapıyor ya influencerlar işte böyle ne bileyim böyle kendilerini iyi ifade ediyorlar falan yani bende hiç yok abi yani o yüzden bir ünlü olayım influencer olayım kafası gerçekten hiçbir zaman yoktu ben daha çok buraya işte yani iş anlamında bakmaya devam ediyorum öyle söyleyeyim hiç influencer olayım veya olmak isteyeyim gibi bir düşünce olmadı hayatımda kafamda.
Zaten bunu hani daha önce ifade etmiştin. Ben şey soracağım bu arada meraktan soruyorum. Scorp kullanıyor muydun? Yani böyle ekibe girmeden önce gerçekten içeride böyle hani videoları falan izliyor muydun? Sık takip ediyor muydun?
Yani şöyle söyleyeyim. Biliyordum Scorp uygulamasını. Scorp'ta çok fazla şey yapıyorlardı. Scorp'ta olan halihazırdaki videoları direkt ekip Facebook, Instagram gibi diğer platformlarda videolarını yüklüyorlardı. Yani doğal olarak oradan takip edebiliyordum ama direkt uygulama içerisinde aktif olarak şu anda Twitter'ı kullandığımız gibi vesaire Scorp kullanmıyordum.
Ekibe girdikten sonra peki hani böyle ekipteyim artık bakayım falan gibi bir şey.
Ya o şey oldu ya. İlk staj görüşmesine giderken falan böyle uygulamayı bir tavaf ettim başta. Soru sorarlar falan.
Çalıştım da gittim.
İşte sormadılar sonra. Ama yani zaten şunu da söyledim ya başta. Ben ekibe girdiğimde Scorp'un son zamanlarıydı. Orada şeyleri falan tartışıyorlardı. İşte yeni girişimler yapacaklardı. İşte İzzet, Sercan vesaire. Onların önünde. Yani daha çok onlar tartışılıyor. Scorp'un zaten son dönemleri olduğu için aslında uygulama tarafında asıl böyle heyecanlı böyle işte milyonlarca indirilen kısmında ben çok fazla bulunamadım. Çok bulunmayı isterdim ama orada yani çok eğlenceli bir ortam varmış. Çok deli partiler dönüyormuş. Yani bayağı anlatıyorlar. İmrenerek dinliyorum bunları.
Ah be tüh be.
Aynen aynen. O döneme denk gelemedim.
Bu arada ben Scorp'u çok izliyordum. Ya benim 10. sınıf 11. sınıf dönemimde ben deli izliyordum yani. Benim ablam Scorp çekiyordu bu arada.
Vay.
Bayağı da çekiyordu. Anlamsız bir şekilde.
Hadi ya.
Sonra şöyle oldu. Hani orada bir community yaratmışlardı ya hani böyle şey yapıyorlardı. Hı-hı. İşte Scorp artık fenomen olan kişiler bir araya toplanıyorlardı. Atıyorum İzmir'de beraber takılıyorlar falan. Ablamı öyle bir şeylere davet etmişlerdi de gidememişti. Annemler izin vermedi tabii.
Aynen vardı öyle şey. Hatta bak şunu da söyleyeyim. Hani sana dedim ya hep stajyerler daha sonrasından çalışmaya başlıyor. Stajyerlerden alıyorlar çalışanları. Bununla birlikte Scorp'ta çok fazla yani bir şekilde fenomen olmuş insanlarla çalışıyor şu an ekibimizde. Yani Scorp tarafında, uygulama tarafında, ajans kısmında. Yani Scorp'u aktif olarak kullanıp bir şekilde orada yüklediği videolardan tanışıp daha sonrasından ekibe dahil olan insanlar da var öyle söyleyeyim.
Buna bağlantılı hemen bir soru geliyor o zaman. Scorp'ta kendini gösterdikten sonra yani orada fenomen olduktan sonra böyle şarkıcı olanlar, Rain Man gibi işte fenomen olanlar, evet. Ayayın Erşen gibi Exaltan yarışmasına katılanlar aynen. falan var yani. İçinden evet. şey geçiyor mu hani böyle ya biz bunları adam ettik ya biz bunları ünlü ettik falan. Düşünceler geçiyor mu?
Bu soruya da şöyle cevap vereyim. Yani zaten daha önce de bahsettim. Ben Scorp'un son dönemlerine dahil olmuştum. Bunu bu yüzden içeriden biri olarak değil de dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla yorum yaparak aktarayım sana. Yani şimdi biliyorsun her sosyal medya mecrası platform bir şekilde kendi içerisinde popüler insanlar yaratabiliyor. Scorp da zamanında bunu başardı. Yani kendi içerisinde fenomen diyebileceğim insanları bir noktada çıkarttı. Scorp'ta paylaştığı içerikler sayesinde popüler olan çok fazla insan var. Bu insanlar Scorp'tan sonra kendilerini geliştirerek yani kitlelerini farklı mecralara işte Instagram olsun YouTube olsun farklı mecralara taşımayı başardılar bir noktada. Bu yüzden tamamen Scorp sayesinde de değil, influencer tarafı sayesinde değil. Yani orada %50-%50 diyebilirim. Yani Scorp olmasaydı belki farklı mecradan da ünlü olabilirlerdi. Veya işte influencerlar ne bileyim Scorp kapandıktan sonra hala kendi takipçi kitlesini farklı mecralara taşıyamayabilirdi. Bu yüzden karşılıklı diye düşünüyorum ben bunu. Bu arada başta dediğim gibi ekipten biri olarak değil de dışarıdan gözlemlediğim şekilde aktardım. Çünkü gerçekten Scorp'un son dönemlerine ekibe dahil olmuştum ben.
Ama çok güzel bir kitle cevapladın. Ve buradan hani şeyde evet. aslında biraz gönderme yaptığın gibi hani influencerlık aslında göründüğü kadar kolay bir iş değil. Gerçekten aslında emek de var orada. O kişinin kendi komitesini yönetmesi de var.
Evet. Aynen aynen bir noktada öyle aynen. Ya şöyle emek de lazım da derken ona da bir değineyim aslında. Ya şimdi gerçekten çok fazla takipçisi olup çok böyle yani boktan diyebileceğim içerik üreten insanlar da var. Yok değil hepimiz biliyoruz yani. İsim vermiyorum tabii ki de burada da. Yani Öyle insanlar da var yani. Bu adam bunu yapıp nasıl bu kadar takipçi kazanmış? Ya adam o kadar takipçi kazanıyor, bir de çok fazla markalarla çalışabiliyor vesaire. Bu aslında bir noktada insanın kanına dokunuyor ya. Bir de şimdi influencer ajansı çalıştığım için influencerları falan ne kadar para kazandıkları falan biliyorum. Yani oradaki dünyaya da çok yakından tanık olduğun zaman düşündürüyor yani bazen. Öyle söyleyeyim.
Insight bilgi birininkini söyle bize. Influencer ne kadar kazanıyor?
Ne kadar kazanıyor? Yani influencer'dan influencer'a tabii ki değişiyor. Sen de biliyorsun bunu. Takip sayısına direkt etkileşim oranıyla bağlantılı bir şey. Ama şöyle söyleyeyim. Çok yani Instagram üzerinden storyler paylaşarak, postlar paylaşarak işte on binlerce Türk lirası paralar kazanabiliyorlar, öyle söyleyeyim.
On binlerce Türk lirası, dolar değil ama.
O dolar değil ama yani şey falan, işte Türk olup Türk kitlesine hitap edip ama yurt dışında yaşayan influencerlar bazıları dolar bazında alıyor paraları, ondan da bahsedeyim. Aynen dolar istiyorlar yani. Bu arada yayından sonra direkt söylerim sana, ben yayındayız diye
tamam.
söylemiyorum.
Tamam. Ben bunun yayında da olmasını istediğim için soruyorum bu arada ve tabii ki de biraz meraktan. Mesela B2B tarafta iş bağlamanızı anlayabiliyorum, şey hani şirketler geliyordur büyük ihtimalle, işte şu zamanda şöyle bir etki yaratmak istiyoruz, bize böyle böyle bir kampanya yapar mısınız diye, evet, yazıyorlardı büyük ihtimalle. B2C tarafta yani siz hani bu influencerlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz? Influencerlar mı sizi geliyor yoksa siz mi onlarla iletişime geçiyorsunuz?
Şöyle aslında bizim yani ben satış ekibindeyim ve benim tarafımdan ziyade influencer marketing ekibi diye bir ekip var. Bu ekip aslında direkt influencer huzurlarla birebir iletişim sağlıyor. Hatta bu Genk tarafından falan bahsetmiştim. İşte Atakanlarla nasıl tanıştığım kısmını anlatırken hatırlarsın. Orada biz yeni bir oluşum yaratıyoruz Viralif'le birlikte. Çeşitli influencerlarla ekskluzif anlaşma imzalamaya başladık. Şu anda listede 15-20 civarında isim var. Ve bunu sadece iki tane influencer ekibinden insan yapıyor. Yani direkt influencerlarla birebir iletişime geçiyor. Onlarla temas kuruyor. Onlarla iletişimi devam ettiriyor. Bir şekilde onları ekibin içerisine dahil etmeye çalışıyor. Ekskluzif olmayan direkt proje bazlı çalıştığımız isimlerle de zaten Scorp döneminden beri yani biz şirket olarak influencerlarla çok fazla yakın temasta olduğumuz için yani şu anda Türkiye'de belki 10 tane belki 20 tane iletişimimiz olmayan influencer vardı, tanışıklığımız olmayan vardı. Diğer influencerların hepsiyle bir noktada bir projede ya bütçe istemişizdir ya işte arkadaşımızdır, bir şeydir yani, bir şekilde iletişim kurabiliyoruz, öyle söyleyeyim.
Yani süper. O zaman şey diyebiliriz, hani network sayesinde zaten herkese ulaşıyoruz ya da onlar bize ulaşıyor diyebiliyoruz.
Hatta son zamanlarda şey çok oluyor. Nano influencer olayı biraz patladı ya, biz de nano influencer yapıyoruz falan. Bize çok fazla şu şekilde ulaşan insan oluyor. İşte bakıyorum 10 bin takipçisi var, 5 bin takipçisi var. İşte influencer sektörüyle ilgileniyorum. İşte ben de markalarla çalışmak istiyorum, kendimi nasıl geliştirebilirim, İşte benimle çalışmak ister misiniz gibisinden çok fazla mail alıyoruz. İşte influencer ekibindeki insanlara ulaşanlar da oluyor. Yani influencerlık gerçekten şu anda revaçta, öyle söyleyeyim.
İnsanlar hem pandemiden bence onun da etkisi olmuş olabilir. Hani evden para kazanmak o yüzden patlamış olabilir. Ben böyle hani şeyden bahsettim ya, nano influencerlıktan. Şeyden biraz bahsedebilir misin, böyle influencer çeşitleri ve onların beklentileri ya da şirketlerin onlardan beklentileri ne gibi oluyor? Onun ayrımı nasıl oluyor?
Şöyle influencer kategorisi dediğim normalde 3 tane ana kategori var, mikro, medium ve makro olarak, ama bunları dağılımlara yani daha fazla genişlettiğimiz zaman nano influencer, celebrity ve mega influencer'ı da bunun içine ekleyebiliriz. Nano influencer dediğimiz dünya aslında benim mesela Instagram'da 600 civarı takipçim var. Ben bir noktada nano influencer kategorisine girebiliyorum. Yani şu anlama geliyor. Şimdi influencer bir içerik paylaştığında, bir tanıtım yaptığında insanlar, takipçileri bunun %99 sponsorlu paylaşım olduğunu, reklam olduğunu anlayabiliyorlar. İçerik aşırı native değilse. Nano influencerlarda bu şekilde olmuyor. Ben mesela bir markayla çalışma yapacağım. Markanın üzerine story'den arkadaşlarıma Instagram'dan paylaşıyorum, şöyle bir şey kullandım diye. Benim arkadaşlarım şu şekilde bakarlar olaya. İşte Tahsin, tanıyoruz zaten Tahsin'i. Böyle bir şey paylaşmış. Yani güven duygusu diğer influencerlara çok daha yüksek oluyor bu noktada. Daha çok native oluyor yani paylaştığımız içerik. Nano influencer dediğimiz dünya aslında tamamen bu şekilde. Yani daha düşük takipçi seviyesine sahip olan insanlar. İnsanların influencer olarak bilmediği ama bizim gibi profesyonellerin influencer olarak kategorize ettiğimiz accountlar diye söyleyebilirim. Mikro 3000 80.000 arası, medium 80.000 300.000, 300.000 plus ise makro olarak adlandırıyoruz. İşte Berkcan Güven, Orkun Işıtmak gibi çok büyük influencerların mega influencer. Diğer türlü işte Bartu Küçük Çağlayan, Melik Şah gibi isimleri de celebrity kategorisine ekleyebiliyoruz diye söyleyebilirim. Orada bir şey daha sormuştun. Onu unuttum aslında. Bir
acaba noktada. Ne sormuştun?
Ne demiştin? Markalar ne bekliyor? Şimdi iki tane sebeple influencer işbirlikleri yapar marka. Birincisi branding odaklı, bir yeri de satış odaklı. Branding odaklı dediğim yeni bir ürün çıkaracaktır, lansman yapacaktır. Bu ürünü çok daha fazla kitlere tanıtmak için, duyurmak için influencerlarla çalışır. Diğer tarafta da satış amaçlı. Daha çok e-ticaret siteleri bu sistemi uyguluyor. Özellikle turuncu site. Hangi site olduğunu anladın. Turuncu site çok fazla influencerla çalışıyor. Ve onlarla affiliate marketing modeliyle, yani influencer'ın sattığı her ürün başına influencer'a komisyon vererek ilerliyorlar. Satış odaklı kampanyalar da yapabiliyor yani markalar. Daha çok e-ticaret markalar yapıyor. Yani internetten bir şey satması lazım bir noktada.
Yani yarın bir gün ben de olabilirim. Her an size o mail atanlardan biri ben de olabilirim.
Şey, LinkedIn'den satalım abi seni. LinkedIn'de işte ne kadar çok bağlantım varsa, çünkü LinkedIn'de geliyor insanlar bize. İşte yani direkt kurumsal beyaz yakalılara hitap etmek istiyor, kurumsal dünyada insanlara. LinkedIn'den kimle paylaşım yaptırabiliriz diye gelen çok fazla marka var.
Peki şey, LinkedIn tarafı nasıl oluyor? Onu merak ettiğim için soruyorum. Yani hani böyle Instagram, Facebook bilmem ne, o gibi şeyleri anlayabiliyorum da LinkedIn'de nasıl yapıyorsunuz?
Yani LinkedIn'de direkt işte mesela şu şekilde şeyler oluyor. Mesela çok büyük bir bankanın, atıyorum, CEO'su bir yerde bir konuşma yaptı ve bu konuşmayı kurumsal dünyadaki insanlara dinletmek istiyorlar, yaymak istiyorlar. İşte bunun paylaşımını yapabilir mi? İşte sizin önereceğiniz isimler vesaire. Bu şekilde geliyorlar daha çok. Ve LinkedIn algoritması gerçekten, şöyle söyleyeyim, yani Instagram, TikTok, Facebook, Twitter hepsini bir kenara bırakın, LinkedIn farklı bir kenarda olsun, çünkü gerçekten çok değişik bir algoritması var. Instagram üzerinde paylaştığınız bir post 24 saat içerisinde bütün etkileşimini kaybediyor. 24 saat sonra %1, %2 etkileşim oranına düşüyor. Ama LinkedIn'de paylaştığınız post yani aylarca, hatta 6 ay boyunca bile etkileşimini kaybetmeyebiliyor. Hala etkileşim almaya devam edebiliyor. O yüzden LinkedIn algoritması diğer mecralara göre çok farklı ve daha çok etkileşime kapısı açık bir mecra. Yani şöyle, insanlar, sen LinkedIn account'un üzerinden insanlara ne kadar etkileşim verirsen bir noktada, ne kadar görünür olmaya çalışırsan, o kadar gönderilerin çok fazla ön planda çıkarıyor LinkedIn diye söyleyebilirim.
Ya bir de şöyle, bence orası biraz daha hani kariyer ve iş odaklı olduğu için olabilir. Hem gençler hem beyaz yakalılar ya da çalışan insanlar da ya da girişimciler de, herkes orayı böyle gerçekten bir amaç uğruna kullanıyor ve orada paylaşılan, evet, şeylere daha çok etkileşim gelmesi daha olanaklı oluyor. Yani mesela Instagram'da gezerken artık bir andan sonra sıkılıyorsun, beğenmiyorsun bir şeyleri, ama LinkedIn'de herhangi bir şey okuduğunda ya bari bu kadar okudum en azından beğeneyim gibi böyle bir şey.
Ama orada şöyle bir şey dikkatini çektim bilmiyorum. LinkedIn'den yani aktif olarak işte post paylaşan insanlar bunu çok rahatlıkla görebilir. Ben çok aktif paylaşmıyorum ama paylaştığım postlardan görebiliyorum en azından. Erişimle, yani postunun görüntülenme sayısıyla beğeni yorum arasında çok büyük uçurumlar var. İnsanlar görüyor senin postunu LinkedIn'de, hiçbir şekilde etkileşim vermiyor. Öyle bir sıkıntı var LinkedIn üzerinde. Instagram'da, diğer mecralarda bu şekilde değil. Yani insanlar çok fazla kişiye ulaşıyor senin postun. Gerçekten bağlantı sayının yani katlarca fazlasına ulaşıyor ama kimse etkileşim vermiyor. O noktada da bir sıkıntı var bence LinkedIn üzerinde.
Ha, belki de şey olabilir. Yani şu an sadece bir varsayımsal olarak söylüyorum. LinkedIn'de hani mesela benim beğendiğim şey, benim takipçi kitlemden birisi. Ben hem takip ediyorum hem o beni takip ediyor LinkedIn'de birisi de. Ama benim beğendiğim şeyi arkadaşım da görüyor, tanımamasına rağmen. Hani LinkedIn'de öyle bir, evet, algoritması var ya, belki de tanımadığı kişileri hani şey yapmıyor olabilirler.
Olabilir. Evet. Çok fazla insana gösteriyor değil mi? Beğendiğin şeyi. Aynen aynen. Doğru diyorsun.
Hiç tanımadığım kişilerin çünkü postları bir anda karşıma çıkabiliyor yani. Bir yandan, evet, çok iyi, bir yandan da bazen de hani diyorum
ne alakası diyorsun değil mi? Bu alakası şeyler görüyorum ben de ya. LinkedIn nereye döndü abi? Muhabbeti falan. Hayır, LinkedIn evet, dedi ya. Facebook oldu aynı.
Peki şey soracağım bir de. Bunu da büyük ihtimalle başa falan koyarız. Mesela, hı-hı, markalar sadece reklam içinde geliyorlar mı size? Yani mesela atıyorum Instagram'da odaklı reklam çıkmak istiyorum. Hani direkt bir influencer'la değil ama reklam o kampanyasını yapmayı bilmiyor. O yüzden gelen olanlar oluyor mu yani?
Şöyle, biz ajans olarak yani operasyonumuzun %80'ini influencer marketing üzerine döndüren bir ajansız. Ama bunun yanında %20'lik kısımda işte app performance, seeding, Instagram, Facebook gibi mecralardan medya desteği, sponsorlu içerik paylaşımı da yaptırıyoruz. Şu an mesela bir tane markamız var. Medya planlaması yapıyoruz. İşte Instagram üzerinden reklam veriyoruz. Üniversite zamanlarında bir tane, her sene çalıştığımız bir tane üniversite var müşterimiz. Onlara da Instagram, Facebook gibi platformlardan sponsor reklamlar çıkıyoruz. Ama genel olarak yani bir marka bize geldiğinde, yani ben böyle bir şey istiyorum, İşte benim panelimi yönetebilir misin? Benim Instagram, işte Facebook reklamlarını yönetebilir misin dediğimde, Yani şöyle bizim yapmayacağımız hiçbir şey yok, yapıyoruz. Ama yani bunun için gelmiyor çoğu insan. Yani çoğu insan diyorum, pardon, çoğu marka direkt influencerlarla çalışmak için geliyor, öyle söyleyeyim.
O kısımları kendileri cover ediyorlar ama influencer noktasında daha hakim değiller.
Aynen.
Herkes kazanıyor bu durumda.
Yani.
Acımasız sorulara çok yumuşak cevaplar verdin. O yüzden dediğim o hazzı alamadım ama çok güzel cevaplar verdin. Teşekkür ederim.
O da şey bekliyordum değil mi benden? O fenomen sorusu falan. Evet, biz var ettik onu. Biz sizi bir şey alamazlardık. Yok abi, o mal demeyi verdim sana.
Almak istediğim cevapları alamadım.
Evet, öyle. Öyle oldu biraz.
O zaman formattaki diğer kısma geçelim. Bugüne kadar sorularına geçiyorum. Burada da aslında amacım hani bugüne kadar gerçekten iyi ki yapmışım dediğin şeyleri öğrenmek. Bunları da başkalarına aktarabilmek. İlk sorum, bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir etkinlik, deneyim. Yani hani bu staj da olabilir, MT programı da olabilir, bir hackathon gibi şeyler de olabilir.
Zaten skor üzerinde çok fazla konuştuk. Ben biraz da Me Consultancy, yani Murat Erdoğan'la birlikte yaptığım çalışmayı iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü network'ün önümünden bahsettim sana. Yani çünkü etkinliklere, mesela orada yaptığımız etkinliklerde bir Koç İntübasyon Merkezi'nde oluyordu. Bir de Türk Telekom Sirkece'deki girişimcilik merkezinde yapıyorduk. Yani 3 tane ortalama startup geliyordu ve biletleri satın alan, zaten biletler ücretsizdi, insanlar dinleyici olarak geliyordu. Yani oraya gelen insanların %90'ı girişimcilik dünyasından insanlar olduğu için mükemmel bir network yapma imkanı buldum orada. Çok fazla insanla tanıştım. Ya insanlarla daha çok sohbet etmeye başladığım zaman özgüvenim daha fazla yerine gelmeye başladı. Özgüvenim artmaya başladı. Çünkü insanlarla adam, yani bildiğin işte startup kurmuş. İşte şu anda startup'ı işte milyonlar dolar değerinde ve bu adamla şey, orada tanıştım ben. Numaralarımızı aldık, sohbet ettik falan. İnsan özgüveni yerine geliyor yani bir noktada. Özgüveni artıyor. Yani çok iyi ki de katılmışım diyorum yani bu tarz etkinliklere.
Peki bugüne kadar iyi ki tanışmışım dediğim biri. Yani hani Murat Erdoğan var zaten. Bunu hem başında söylemiştim, hem az önceki şeyden de anladığım kadarıyla onunla iyi ki tanışmışım dedin. Onun gibi böyle iyi ki tanışmışım dediğim biri. Bu bir arkadaş da olabilir. Hani bu bir patron da olabilir.
Ya arkadaşlarım zaten, yani şöyle bir arkadaş çevrem, benim çok fazla arkadaşım var ama yani sosyal hayatta görüştüğüm 4 tane çok yakın arkadaşım var. Yani sınıfımdan beri, ilkokuldan beri arkadaş oldum. Onları tabii ki de iyi ki de tanışmışım. Ondan hiç bahsetmeyeceğim. Onun haricinde Batu ile iyi ki tanışmışım. Çünkü şöyle bir artısı oldu Batu'nun bana. Hem normal bir iş dışında sosyal hayatta da çok fazla vakit geçirdik. Yani yurt dışına bile gittik birlikte, öyle söyleyeyim, gezmeye. Batu'nun şöyle bir yaklaşımı oluyordu. Çok fazla güveniyordu. Yani ben bir internim değil mi sonuçta şirkette veya part time'ım. Ne kadar sorumluluk verebilirsin bir insana? Yani diğer şirketlerde görüyorum çalışanları, staj yapan arkadaşlarımı. Yani onların aldığı sorumlulukla benim aldığım sorumluluk kıyasladığım zaman benimki dağlara falan ulaşıyor yani. Ben bildiğim üniversite 3. sınıftayım. İşte hocadan izin alıyordum, dersten çıkıyordum. Metrobüsle okulum Avcılar'daydı. Ümraniye'ye gidiyordum. Ümraniye'de işte çok büyük firmaların, çok büyük markaların marketing ekibindeki insanlarla toplantı yapıyordum yani. Bana bu şeyi veriyor yani, sorumluluğu veriyor. Yani çoğu insan yapmıyor bunu. Bu yüzden bu tarz sorumlulukları bize güvenerek, bana ve ekibimdeki arkadaşlara güvenerek verdiği için Batu'yla iyi ki de tanışmışım diyebilirim.
Ha, süper. Bu arada hangi günkü gitmiştiniz? Nereye gitmiştiniz?
Amsterdam'a gittik, Hollanda'ya gittik. Geçen sene, aynen. Geçen sene Ekim ayıydı sanırım.
Vay be, süper. Çok şey yaptım. Bu arada bizim buraya geliyor musun? Ümraniye'ye geliyor musun?
Ümraniye'ye çok geldim zamanında ya. Orada çok fazla şirket var biliyorsun.
Aynen.
Yani Ümraniye Anadolu yakasının şeyi, Kozyatağan ile birlikte Maslak Levent tarafına tekabül eden bir yer sanırım. Aynen. Çok fazla geldim oraya. Ve şöyle söyleyeyim, yani nasıl geliyorum? İşte yani o dönemde, yani pandemi girmeden önce sana şöyle söyleyeyim Hülya'na. Sürekli toplantıya gittiğim için ya İstanbul'a gitmediğim yer kalmadı ya. Otobüste falan nerelere gidiyorum bir bilsem var ya. Taksiye binen otobüsümü bildiğin İstanbul tavaf ediyordum. Bütün Caner var benim. Benle aynı dönemde girmişti. Ya bildiğin ikimiz birlikte haftanın her günü İstanbul tavaf ediyorduk. Ya alakası bir markam var. Nerede? İşte atıyorum Sultanbeyli'de. Sultanbeyli'ye gidiyorduk abi. Hiç affetmemiz yok yani. Her yere gittik, öyle söyleyeyim sana.
Süper. Yani bunlar zaten hem çok güzel deneyimler hem de bunları yaptığınız için belki de, ya da hani bu işi verdiğiniz için de zaten bu kadar çok sorumluluk size vermiş olabilirler.
Evet.
O noktada bence de güzel. Bu arada ben de Batu'yu bir konuşmasını dinlemiştim.
Üniversitede mi? Aynen, çok yapıyor.
Aynen. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir etkinliğinde dinlemiştim. Bayağı hani böyle şey, mest olmuştum dinlerken. Vay be falan demiştim.
Evet. Etkiliyor insanı ya. Gel konuşması falan. Konuşmayı çok seviyor zaten. Çok fazla yani sen katılmışsın. Bu arada staj yapmadan önce ben de Bilgi Üniversitesi'nde miydi tam hatırlamıyorum ama bir tane konuşmasına katılmıştım Batu'nun yani. Benim jenerasyonumda zaten öyle bir şey var biliyor musun? Jenerasyonumdan ziyade işte böyle çok fazla konferanslara giden insanlar bir noktada illaki Batu'nun konferansına gitmiş oluyor yani. Öyle bir ortak fayda bulabiliyoruz.
Süper. Diğer sorum, bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan ya da iyi ki şu yetkinliği kazanmışım çünkü bu bana gerçekten hani işime yarıyor dediğim bir şey.
Şu bence ne kadar yerinde bir cevap olabilir bilmiyorum ama yani aslında bunu mu soruyorsun tam olarak emin değilim ama ya araştırma yapmak. Araştırma yapmak tamamen şundan kastediyorum. Ya ben gerçekten yani çok büyük bir özellik olmayabilir ama çoğu insanın bunu yapmadığını gördüğüm için kendimde çok fazla pozitif ayrıştığını düşünüyorum. Yani bir şeyi, bir problemimle karşılaştım veya bir soru geldi kafama. Bunu kesinlikle başka insanlara sormadan, yani Google'da veya farklı platformlarda araştırıp bunun cevabını bulana kadar çok fazla ısrar ediyorum o noktada. Alakasız gece 2'de uyumadan önce mesela bir şey gördüm değil mi Twitter'dan? Bir tane tweet gördüm. Spesifik çok farklı bir konuyla ilgili. Abi o konuyu mesela kafama takılıyor ya benim. Saatlerce alakasız Google'da o konuyla ilgili araştırma yaparken kendimi bulabiliyorum. Yani öyle bir özelliğim var. Bu da bana çok fazla şey kattı. Bu sayede arkadaş ortamında çok fazla satabileceğim bilgi kafamda yaratmaya başladı öyle söyleyeyim sana.
Bence süper ve hani tam olarak karşıladı bu sorumun cevabını diyebilirim. Ve araştırmanın gerçekten hani çok önemli olduğunu ben de biliyorum. Ben de böyle şeydim, üniversiteye ilk girdiğimde girişimcilikle alakalı hiçbir şey bilmiyordum ama kulüpte gittiğimiz etkinliklerden böyle her şeyi mesela duyduğum yabancı bir kelime var ve onun anlamını bilmiyorsam hemen bakıyordum böyle araştırıyordum nedir ne değildir. Ve yaklaşık bir sene sonunda gerçekten çoğu hani böyle şeye ekosistemde geçen kelimeye falan adapte olmuştum. O açıdan dediğim gibi araştırma yapmak hem bilgi satma konusunda hem de kendini geliştirmek.
Ya şunu da söyleyeyim, araştırma yapmak şöyle de bir ince nokta var. Şimdi bizim ana dilimiz Türkçe biliyorsun ama internetteki bilginin %90'dan fazlası İngilizce. Yani bir noktada çoğu konuyla ilgili Türkçe içerik çok fazla yetersiz kalıyor. Ya İngilizce bilmek bu noktada insanlarla iş dünyasında konuşabilmekten ziyade yeni şeyler öğrenebilmek adına İngilizce bilmek aşırı önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana. YouTube diye bir platform var ya. YouTube'a how to make İşte ne arıyorsan onu yazarak her şeyi öğrenebiliyorsun. Ama mesela Türkçe'de pek mümkün değil çünkü içerik sayısı kısıtlı. İngilizce bu yüzden de çok önemli araştırma konusunda.
Evet, kamu spotumuzu da verdiğimize göre.
Evet, kamu sporunda verdi. Aynen.
Ama çok katılıyorum yani. Özellikle İngilizce içerik olarak derya deniz her şeyi bulabiliyorsun yani.
Aynen. Her şeyi bulabiliyorsun ya. Gerçekten öyle.
O zaman hızlı sorulara geçiyorum.
Geçelim.
Bugüne kadar sorularını çok güzel bir şekilde cevapladın. Eminim buradan kendine insanlar çok güzel notlar çıkarırlar. Hızlı sorularda ilk sorum. Spotify mı, Netflix mi?
Spotify.
Instagram mı, Twitter mı? Bunu bir influencer marketing yapan birine sormam ve bunun cevabını çok merak ediyorum.
Sence ne derim sence? Instagram mı derim sence?
TikTok falan diyormuş. İkisi de değil.
Instagram demiyorum ama burada %100 Twitter diyorum. Yani influencer marketing okey çok fazla takip ediyoruz fenomenleri falan ama yani Twitter şöyle söyleyeyim. Yani benim hayatımda çok farklı bir yeri var gerçekten. Bir sosyal medya mecrasından ziyade ben yani Twitter'da çok fazla orada platform üzerinden tanıştığım insan oldu, arkadaş olduğum insan oldu. Ya 10 senedir falan en aktif kullandığım mecra Twitter öyle söyleyeyim yani sana. Twitter kapansa falan şu an yani gerçekten yapmayı hiçbir şey bulamam telefonda öyle söyleyeyim. Yani
Gerçekten.
telefonda şeye bakıyorum, pil ömrüne bakıyorum. Yani 4 saat, 5 saat ben %80'ini Twitter'da harcamıştım. Çok fazla takip ediyorum Twitter'ı. Ya bunun bir nedeni şey de olabilir. Hani politikaya çok ilgiliyim falan dedim ya. Birçok konu yani Twitter'da yaşanıyor, Twitter'da anlatılıyor. Onun da etkisi olabilir. Twitter yani en çok kullandığım mecra. O yüzden kesinlikle Instagram mı Twitter mı Twitter diyorum.
Ben Instagram cevabını bekliyordum bu arada. Hani bu işi yaptığın için. Dediğin çok doğru. Ben de Twitter şöyle. Ben 10. sınıfta, 11. sınıfta böyle ergenliğimin tavan zamanlarında aşırı çok kullanıyordum böyle Twitter'ı. O zamanlar böyle K takipçilerim var bilmem ne. WhatsApp gruplarına giriyorum, geceleri konuşuyoruz. Sonra kapattım ve bir dönem böyle yokluğunu hiç hissetmedim Twitter'ın. Sonra bu podcast'e başladıktan sonra biraz kendime de marka oluşturmak açısından böyle Twitter geri açtım ve hani böyle çok beğendiğim girişimcileri falan takip etmeye başladım. Ve dedim Twitter'da herkes o kadar hani rahat ve gerçekten özgür bir şekilde düşüncelerini paylaşıyor ki normalde atıyorum LinkedIn'de göremeyeceğim şeyleri, düşüncelerini orada görebiliyorum. Oradan bana çok büyük ışıklar yakabiliyor. O yüzden bence de Twitter'ın gücü önemli.
Aynen. Ya flütler var ya, flüt yapıyorlar ya, neler öğrendim oradan ya, sana öyle söyleyeyim. Yani hem makara yapmak falan ziyade trolleri falan takip ediyorum. Mesela işte makara muhabbet, işte espriler falan, ama gerçekten çok fazla şey öğrendim yani orada. Çünkü çok fazla bilgili insan da var orada, içerik üreten, yani tweet atan. Onları takip ettiğin sürece iyi şeyler, önemli şeyler öğrenebiliyorsun.
Ya şey var ya böyle, hani mesela işte arkadaşlar merhaba, Spotify listelerine nasıl para kazandım? Hadi gelin anlatayım size bilmem ne. Böyle yaratıcı hikayeler gerçekten. Bence de öyle. Evet. Pandemiden önce ofise gidip çalıştığını düşünüyorum. Belki de hala gidiyorsundur ara ara, ama ofiste çalışmak mı yoksa bunu evden yapmak mı?
Bence hibrit diye bir sistem var ya, yarı yarıya. Bazen gidiyorsun, bazen ofise gidiyorsun, bazen evden çalışıyorsun. Yarı yarıya olmalı. Yani şu an şu avantaj çok fazla remote çalışmada, evden çalışmada. Yani bizim mesai 9.30'da başlıyor. Ben 9.20'de kalkıyorum. 5 dakika Twitter'a bakıyorum telefondan, tek gözüm kapalı. Sonra laptopu kucağıma alıyorum. Böyle 1 saat, 1,5 saat falan öyle çalışıyorum. Yani bunun rahatlığı, bunun keyfi inanılmaz. Diğer türlü olsa ne olacak? 2 saat önceden kalkacağım, duş alacağım, işte hazırlanacağım, dışarı çıkacağım, ofise gideceğim falan. Yani bununla düşündüğün zaman evden çalışmak her türlü daha avantajlı. Ama çok fazla evden çalıştığın zaman da insan bir şey oluyor, bunalıyor. Çünkü hani dedim ya, bizim işte ofiste yaş ortalamamız çok düşük. Yani kendi jenerasyonumda insanlar çalışıyor. Çok güzel ortam oluyor. Ofis bir noktada benim için bir sosyalleşme aracıydı. O yüzden ofiste özlemiyorum değil ya, öyle söyleyeyim. Yani yarı yarıya yuvarlak bir cevap verim yani.
Katılıyorum sana ya. Ben böyle pandemiye başladığımız dönemde girdim bir de iş yerine. Mart'ta girdim. O yüzden bizimkileri görmüyorum ne zamandır.
Evet.
Tamamen evden çalışıyoruz. Dediğin katılıyorum ya. Sosyalleşmek ve insan yüzü görmek açısından.
Aynen. O çok önemli ya. Ya ben cidden bir ara bayağı bunu almıştım. Yani son zamanlarda ofiste yani toplantı falan yaptık. Son zamanlarda gördüm arkadaşlarımı da. Yani evden falan da çıkmıyordu. O şey dönemleri çok kötüydü. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar hiç çıkmadık ya evden. Yani evet, bildiğin her gün, her hafta sonu sokağa çıkma yasağı falan. Yani çok kötüydü benim için ya. Vallahi kötü zamanlardı yani. Şu an bir daha artıyor vaka sayıları. İnşallah başa dönmeyiz.
İnşallah. Bir de sen diyorsun ya işte şey, yasaklar falan var dedin. Ben 20 yaş engeline takıldım. Ben 19 yaşındaydım.
Oo.
Pandemide.
O zaman seni tanısaydım çok büyük dalga geçerdim seninle ya. Aşırı. Çok takılırdım sana.
Eylül'de 20 oldum işte. Ve ben böyle gerçekten 3-4 ay güneş görmedim diyebilirim.
Çok kötü. Evet, sen hiç çıkamıyordun değil mi?
Evet. Benim böyle izin günlerim oluyor tam tersine. Yani cuma günleri bazen böyle 2-3 saatine izin veriyordu devlet.
O şekilde. Abi o da saçmaydı ya. Niye öyle bir şey? Ben hatırlamıyorum şu an niye yaptıklarını, ama mantıklı cevap var mıydı? Tam hatırlayamadım şu an. Niye yapıyorlardı onu?
Bize izin mi?
Ya izin vermiyorlardı ya 18 yaşından küçüklere falan ya, çıkmaya.
Şöyle 20 yaşından küçükler süper taşıyıcı oluyorlar. Yani hani böyle hastalık yapıyorlar ama belirtilerini göstermiyorlar atıyorum. O yüzden ailelerini hasta etme riski yüksek oluyor. 65 yaş üstü de zaten hani daha çok hassas bireyler olduğu için öyle iki kısma da, kutba da böyle bir yasak uygulandı.
Anladım.
Bir yandan üzülüyorum tabii ki de, bu kadar çok çıkamadım. Resmen ya ben şu an dışarı çıktığımda insanlar nasıl davranıyor, nasıl davranacağımı bazen şaşırıyorum.
Ben bir de söyleyeyim mi onunla ilgili sana? Bak Mart geçti, Nisan geçti, böyle Mayıs'ın sonları falan Batu aynı yerde oturuyorduk. Şu an ben Acıbadem'e taşındım, Beşiktaş'ta oturuyordum o dönem. Ya Batu ile evlerimiz çok yakındı. Batu bana şey falan dedi. İşte Martı'ya falan mı yiyorduk? Biz oradan tam akaretlerin üstünde oturuyordum ben. İşte Martı ile Batu ile birlikte Dolmabahçe'den gidiyorduk. Maçka'ya çıkıyorduk. Oradan Nişantaşı'ndan bir daha Beşiktaş'a iniyorduk. Sokaklar falan bomboş, ama var ya bir şey söyleyeyim mi sana? Yani normal Martı'ya biniyorsun, skutura biniyorsun. Yani böyle yüzümde falan öyle bir değişik tebessüm oldu ki, o kadar mutlu oldum ki. Batu'ya teşekkür ediyorum. Abi teşekkür ederim bana böyle bir etkinlik fırsatı verdiğin için falan. İki ay nasıl bunu almışım? Ben de unutmuşum yani dışarı çıkmayı senin gibi.
Gerçekten öyle. Benim için de özellikle hani o bütün yasağı yaşadığım için de böyle bizimkilerle haftalık toplantı yapmak benim için en büyük eğlenceydi yani. Ya da böyle kullandığımız bir uygulama var Miro, biliyor musun bilmiyorum, böyle hani kanvaslar falan yapabiliyorsun orada. Orada böyle birbirimizin mouse'larını takip ediyoruz falan. En büyük eğlenceydi.
En büyük etkinlik o değil mi?
Peki sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
Sabah çalışmak, akşam çillemek yani %100. Akşam çalışmayı hiç sevmiyorum. Akşam boş yapacağım abi. Yani evdeysem bile böyle YouTube'da salak salak videolara dalıp veya alakasız yerlerde vakit öldüreceğim. Sabah çalışmak o yüzden. Evet.
Peki bundan önce bir girişimde çalışıyordun. Yani hala devam ediyorsunuz gerçi Scorp'ta. Hani bir Alif Ajansı da aslında bir girişim gibi çalışıyor diyebiliriz. Hani bir ajans olmasına rağmen sonuçta bayağı çevik bir şekilde hizmet sunuyorsunuz.
Onu şöyle söyleyeyim. Evet, bir girişim bir noktada. Çünkü diğer ajanslar gibi çok büyük sermayelerle üretilmiş değil. Bir girişimin sonucunda oluşturan farklı bir girişim bir noktada. Doğru diyorsun.
O zaman şöyle soruyorum. Girişimcilik mi yoksa kurumsalda çalışmak?
Girişimcilik mi, kurumsalda çalışmak? Paraya göre değişir ya. Net paraya göre değişir yani. Öyle söyleyeyim. Yani hangi tarafta daha iyi çok para kazanıyorsan. Şöyle söyleyeyim. Girişim şöyle. Girişimde çalışmak derim normalde. Ama şöyle bir girişimde çalışmak. Ya şimdi her girişimciyi okey destekliyorum ama bazı girişimler var. Ya gerçekten yani fikir mi çok iyi değil yoksa ekipleri mi çok iyi değil bilmiyorum ama ya boşa kürek çekiyorlar gibi geliyor insanlara. Tabii onların yüzüne öyle söylemiyorum. İşte adamların bir hedefi var, amacı var ama bazı girişimlere bakıyorsun ya gerçekten ya parayı ağlatıyorlar yani. Hı hı. Gerçekten iyi fikir olan, gerçekten iyi bir ekibimizin olduğu girişimde çalışmayı kurumsala göre daha çok tercih ederim. Öyle bir cevap vereyim.
Bir de senin kurumsal deneyimin de var. Hani böyle bölümünle ilgili bir yerde çalıştığın için.
Aynen, aynen.
O kıyası daha iyi yapabiliyorsundur diye düşünüyorum.
Ya ben hatta onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi çok iyi kurumsal firmalar var. Çok iyi ortam olan kurumsal firmalar da vardır. Ben onlarla toplantıya gittiğim için kurumsal firmalara. Şimdi şöyle bir yerden geçiyorum. Plazanın 33 katına çıkıyorum. Herkesin çalıştığı yerden gidiyorum. Yürüyorum. Toplantı odasına gidiyorum. Ya o kapıdan girdiğim, herkesin çalıştığı yerden geçtiğim kısım var ya. İçimden neler geçiyor anlatamam. Ya bir tane mi çıt çıkmaz ya. Kimse konuşmuyor abi. Herkes bilgisayara full konsantre. Yani şey tabii normalde öyle kurumsal hayatta çoğu şirkette ya. Ya bana şimdi girişimci olan bir şirkette çalıştığım için bayağı garip geliyordu ya. Bana yapamam falan diyordum ama yani iyi para verirlerse yaparız tabii. O ayrı bir mevzu. Para önemli orada.
Ekiptekiler buradan seni kınıyor.
Aynen.
Ben de dediğine katılıyorum. Yani kurumsalda daha önce çalışmadım ama şu an hani hem danışmanlık verdiğimiz firmalar hem de beraber projeler yürüttüğümüz firmalar oluyor. Ve hani arkadaşlarım da böyle kurumlara girmeye çalıştıklarını da görüyorum. Hani deli dehşet bir girme süreci var. İşte 5-6 aşamada.
Evet, atlıyorsun.
Yani resmen amuda kalkıyorsun, anca o şekilde girebiliyorsun.
Aynen öyle ya. Ya ben de biliyorum arkadaşlarımdan onları. Yani senin gibi yani çok deli şeyler var ya. Aşırı fazla aşama var ya. Gerçekten.
Evet.
Bayağı zor.
Ve hani yıllar sonra bakıyorsun aslında hani her ne kadar çok parlak öğrenciler seçmeye çalışsalar da girişte yıllar sonra köreliyorlar bazıları.
Evet.
Ve yani bilmiyorum, yetenek kaybına uğruyorlar gibi düşünüyorum.
Yani uğruyorlardır bir noktada. Yani şöyle söyleyeyim, şey gibi değildir mesela, işte memuriyet hayatta çalışan insanlar gibi değildir. Çünkü her an yani işinde iyi olmak zorundasın biliyorsun, özel sektörde kurumsal bile olsa. Ama yani girişimcilik dünyasına kıyasladığın zaman körelme olarak daha fazla kör haline vardır. Geçmişlik dünyası çünkü biliyorsun yani sürekli farklı şeyler var. Yani sürekli farklı bir şeyin içindesin. Mesela en basitinden kendi çalıştığım ajansla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir sene önce TikTok diye bir şey çok popüler olmaya başladı. Yani TikTok'un içine girmeye başladık. Yani TikTok'tan fenomenleri şey yapıyoruz. TikTok nasıl çalışıyor? Algoritması nasıl işliyor? Vesaire, ona kafa yormaya çalışıyorsun. Farklı bir şey çıkıyor. Onu öğrenmeye çalışıyorsun. Yani sürekli farklı şeyler çıkıyor yani. Ona adapte olmaya çalışıyorsun bir noktada, öyle söyleyeyim.
Evet, yani startupların gerçekten o agile gücü çok büyük.
Ben aynen. De,
o yüzden zaten kurumsallar da aslında bir yandan korkmaya da başlıyorlar ve hani bu yönde inovatif adımlar atmaya başlıyorlar. Hani bu dediğimiz startup işbirlikleri diye bir şey var. Hani bir terim var. Artık yavaş yavaş Türkiye'deki kurumların da oraya evrilmesi gerektiğini fark ediyor bence kurumlar ve o tarafa doğru evriliyorlar. Umarım yakın gelecekte daha büyük destekler olur girişimlere.
Kurum işbirlikten bahsediyorsun değil mi? Aslında sizin bir noktada destek verdiğiniz kısım.
Hem o hem başka şeylerde, yani kurum içi girişimcilik kurumun içindeki çalışanlardan çıkarılan projelerle gelişiyor ya da oradaki girişimlerin hayata geçmesiyle oluyor. Benim bahsettiğim startup işbirlikleri ise daha çok şöyle oluyor. Mesela atıyorum Facebook artık hani çok büyük bir şirket diyeyim, hani bir girişimden sonrasında büyüdü, hani artık şirket diyebiliriz. Böyle bir kurum gidiyor atıyorum çıkartmalar için böyle AR VR ya da yapay zeka çalışan bir küçük girişimi satın alıyor. Ya da onlarla beraber çalışmaya, ortak projeler yürütmeye başlıyor. Hani startup işbirliği biraz bunun gibi oluyor. Ya da mesela atıyorum çok farazi bir örnek, İş Bankası gidip EasyCo ile çalışmaya başlıyor falan gibi.
Aynen.
Öyle öyle o şekilde oluyor.
Çok güzel anlattın bu arada, teşekkür ederim. Net anladım demek istediğin şeyi. Sağ ol, teşekkürler.
Aktarabildiğim için sevindim. Ben de burada girişimcilik bilgilerimi satıyorum.
Aynen. Karşılıklı.
Yavaş yavaş artık sonlara geliyorum. Son sorularımı sormaya başlıyorum. Harika bir sohbet oldu. Ben kendim çok zevk aldım. Eminim
yapanlar
da çok zevk alacaklardır. Şimdi dedik ki hani pandemi döneminde bir sürü kısıtımız oluyor. Bir şeyler yapamıyoruz. Atıyorum ofise giremiyoruz. Onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Peki pandemi resmi olarak bittiğinde gerçekten hani tamam insanlar artık dışarı rahat rahat çıkabiliyor olduklarında en çok ne yapmayı istiyorsun?
Ya ben sana bundan hiç bahsetmedim. Aslında benim şu anda hayatımın tam merkezinde olan bir konu var. Ben Kanada'ya gideceğim. Yani orada okumaya gideceğim Kanada'ya. Vize başvurusu falan yaptım. Pandemiden dolayı asla açıklanmıyor vize. İki aşamalı vize uyguluyorlar pandemiden dolayı. Ben ilk aşamayı geçtim. Yani ikinci aşamayı da %99 geçtim. Yani alacağım vizeyi. Ama pandemi olduğu için bir şekilde açıklamıyorlar. Yani çok geç açıklanıyor. Ya pandeminin bitmesini bu yüzden çok istiyorum. Bitmeyecek bir noktada. Biliyorum bir sene, bir buçuk sene sürecek. Ama yani Kanada vizesini açıklasınlar benim için yeter. İkinci olarak ise ya maskesiz gezip kalabalığa girip girdikten sonra tereddüt etmeden insanlarla iletişim kurmayı gerçekten çok özledim. Ya şu maske gerçekten Allah belasını verdi. Ya nefret ediyorum maske takmaktan ya. O kadar bunaldım ki maskeyle dışarı çıkmaktan. Yani bir noktada alışmış gibi hissettim kendimi böyle yazın ortalarında Temmuz Ağustos gibi. Şu aralar tekrardan böyle maske taktığımda küfür ediyorum yine. Şimdi nereden çıktı? Korona falan geliyor aklıma. Ya maskesiz gezmeyi çok isterdim öyle söyleyeyim.
Aynen, ben de yani insanları hem rahat rahat bir şekilde sarılmayı hem de dediğin gibi evet, etkileşime geçmeyi. Yani benim en zevk aldığım şeylerden biri zaten böyle etkinliklere gitmek, orada insanlarla tanışmak. Şimdi aynen. Onu yapamıyorsun yani.
Yani bu yaz hiç konser monser hiç etkinlik hiçbir şey yoktu yani. Çünkü evet, kötüydü. Ölü bir yaz geçirdik. Keşke öyle olmasaydı.
Peki Kanada'ya ne için gidiyorsun bu arada?
Kanada'ya dil okuluna gidiyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane dil okuluyla orada şey yaptım. Aslında dil okuluna zaten mail üzerinden yazışıyorsun, konuşuyorsun vesaire. Oradan kabul alıyorsun. Daha sonra sen vizeye başvuruyorsun. Ben direkt dil okuluna başvurdum orada. Yani şöyle, zaten uzun vadede planım her insanın Kanada'ya giderken olduğu gibi ilk başta dil okulu, sonra master, işte normal işte bir şekilde Kanada'da tutunmaya çalışacağım yani, ya öyle söyleyeyim.
Yani hayatının bundan sonraki döneminde aslında bir Kanada macerası başlıyor, orada yaşayacaksın diyebilir miyiz?
Ya şöyle, aslında onu şöyle söyleyeyim. Benim hedefim, çoğu insan şöyle yaklaşıyor ben Kanada'ya gideceğim dediğim zaman. Ay 5 sene falan kalırsın orada, 5-6 sene sonra vatandaşlık alırsın. Benim hedefim ondan ziyade şu şekilde, kendimi orada daha çok geliştirip dili çok iyi öğrenip öğrendikten sonra dünyanın her tarafında çalışabilecek kapasiteye getirmeye çalışacağım aslında kendimi. Yani Kanada'da senelerce yaşayayım, orada vatandaşlık alayım gibi bir sebebi şeyim yok, amacım yok. 3 sene kalayım, 4 sene kalayım, orada kendimi çok iyi bir şekilde yetiştireyim, dil öğreneyim. İşte Avrupa'da farklı bir şehirde çalışmaya başladım. Aslında temel amacım kesinlikle bu, kendimi çok daha iyi geliştirmek.
Bence süper bir amaç. Umarım vizen açıklanır ve umarım
yetişine
görürüz. Ama oraya gitsen de herhalde burada çalışmalarına devam edebileceksiniz. Zaten remote yürütüyorsunuz şu anda işlerinizi.
Bırakırım yüksek ihtimalle ya. Zaten biliyorlar. Aynen. Bırakacağım yüksek ihtimalle. Zaten çok aylar öncesinden biliyorlar. Yani şey paylaştım bunu Batu'yla vesaire. Yüksek ihtimalle bırakırım. Çünkü oraya gittiğin zaman yani hem okula gideceksin hem orada işte çevre yapacaksın, insanlarla iletişim kuracaksın falan. Yani bambaşka bir dünyaya gidiyorum. Buradaki işlerle ilgilenebileceğimi pek düşünmüyorum yani, öyle söyleyeyim.
Süper. Yani bence hani Batu senin işverenin pozisyonunda mı, ama hani aynen, o kişilerin de bunu bilmesi ve bunu anlayışa karşılamaları, senin gelişimine aynen, yatırım yapmaları bence çok önemli. Ne kadar güzel.
Tabii zaten şey ya, benim vize şeyinde mektup yazıyorsun. Niyet mektubu gibi bir şey yazıyorsun. Orada yazdığım şey tamamen şunun üzerineydi. Ben şu anda işte bir şirkette çalışıyorum Türkiye'de. İşte İngilizce bilmiyorum. Yani İngilizcem çok iyi değil. Global müşterilerimiz var. İşte İngilizceyi öğrenmem gerekiyor. İngilizceyi öğrendikten sonra geri döneceğim diye ikna etmeye çalıştım zaten. Orada konsolosluk yetkilileri. Umarım bu yayını dinlemezler.
Bence dinlesen de anlamayabilirler.
Anlamazlar, aynen. Türkçe konuşuyoruz.
Süper. Peki şu an zaten bir şirkette çalışıyorsun. O yüzden biraz stupid question olabilir bu, ama yine de bünyesinde bulmak istediğim bir şirket, girişim ya da keşke ben kursaydım dediğim bir girişim var mı? Hangisi?
Ya şimdi çok genel kapsamlı bir soru ama yani ben de çok genel kapsamlı cevap vereyim. Yani şimdi işte Google, Facebook, işte Amazon, Uber gibi yani Silikon Vadisi'ndeki büyük şirketlerde çalışmak tabii ki isterdim. Onun dışında böyle spesifik olarak şu startup'ta çalışmak isterim gibisinden bir şey gelmedi en azından şimdi aklıma.
Son soruya geliyorum. Artık bu böyle vuruş sorusu son.
Evet.
Sen de bir Z kuşağı gencisin aslında. Ve evet, bir Z kuşağı genci olarak dünyaya söyleyebilecek olsan neyi söylemek isterdin?
Ya bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Şimdi Avrupa'da doğan bir genç ile Türkiye'de doğup 22 yıldır, kendi yaşımdan ötürü söylüyorum, Türkiye'de yaşayan bir gencin dünyaya söylemek istediği şeyler aynı değildir diye düşünüyorum bir noktada. Ya dünya üzerinde daha otokratik veya daha az temsiliyete dayalı bir sistemden ziyade daha çok demokrasinin hakim olduğu sistem istiyoruz Z kuşağı olarak. Bununla birlikte X kuşağının, Y kuşağının bir şekilde Z kuşağını, yani bizleri, internet çocuklarını çok daha iyi anlaması gerektiğini, en azından anlamak için kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bir isteğim var onlardan. Bunun dışında şu anda halihazırda dünya üzerinde olumsuz olan ne kadar şey varsa bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra, işte 20 sene sonra bunun cefasını kim çekecek? Z kuşağı olarak bir noktada biz çekeceğiz. Bu yüzden bizlere daha özgür, daha demokratik, daha çok özne olarak konumlandırıldığımız bir dünyada yer vermelerini istiyorum. Aslında dünyaya söylemek istediğim şeyden ziyade X ve Y kuşağına söylemiş gibi oldum ama böyle bir cevap vereyim mi?
Bence süper bir cevap oldu. Gayet güzeldi ve dediklerine çok çok katılıyorum. Bu kadar güzel ifade evet. edemezdim ben büyük ihtimalle. O yüzden.
Gerçekten. Ederdim bence. Çünkü direkt ben yani seninle tanıştığımdan beri yani edemezsen bile aynı şeyleri düşündüğünü senin biliyorum. Çünkü o enerjiyi aldım senden. Yani biraz şey bir cevap verdim. Politik bir cevap verdim ama yani şunu şöyle bir düşüncem var benim. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşadığımız her şey bir noktada politikaya değiniyor yani. Yani Türkiye'de attığımız her adım bir noktada politik aslında. Bu yüzden bu şekilde demokrasinin de içinde olduğu bir cevap vermek istedim. Bir Türk genci olarak.
Bence süper bir cevap verdin. Zaten hani bu yönde de bir eğilimi ve isteğin hatta bu bölümü de okuduğun için bence evet. güzel oldu. Teşekkür ederim tekrardan. Benim ben sorum da bu şekildeydi. Konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Hem harika bir sohbet oldu hem çok çok şey öğrendim seninle.
Ben de aynı şekilde senden yani iyi ki de tanışmışız, iyi ki de beni davet etmişsin. Yani şu an aşırı mutluyum öyle söyleyeyim.
Atakanların yeniden daha çok konuştum.
Evet bence yani şimdi Atakanlar da izler onu bilsin ama şimdi sen, daha güzel geçti sanki. Şimdi onda biraz daha az konuşmuştum. Bunda direkt sorular bana yöneldiği için. Onda da mutlu oldum tabii de daha güzel bir sohbet geçti seninle aramda.
Yani o biraz bir tık daha profesyonel olabilir ama burası evet. gençlerinin bir arada bulunduğu bir yer olmaktan.
Aynen öyle.
Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Peki bu bölümü dinleyip sana ulaşmak isteyen insanlar olursa ulaşabilirler mi? Bu konuda okey misin?
Ulaşabilirler tabii. Yani Instagram'dan, Facebook çok aktif kullanmıyorum. Ya Twitter'dan şöyle account'um var ama anonim kullanıyorum. Yani kimliğimi açıklamadan şey yapıyorum orada. Bunu SH da sormuştu daha önce. İşte yayını paylaşacağız abi Twitter'ım var mı falan diye. Ona da bahsetmiştim. Yani Twitter'ım var ama yani yakın çevremdeki insanların kullandığım Twitter hesabını bilmelerini istemem yani bir noktada.
Evet.
Instagram'dan ulaşabilirler. LinkedIn'den de ulaşabilirler. Tahsin Göktel'e dümdüz.
Süper. Peki mesela hani şey olursa. Ben influencer olmak istiyorum abi. Nasıl olabilirim falan gibi şeylere de.
Onlar da ulaşsın. Onlara ben direkt yardımcı olamam da direkt bizim influencer ekibine yönlendiririm yani. Orada da bir şekilde iletişim kurarız. Hiçbir şekilde problem yok.
Süper. Tekrardan çok çok çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim.
İlerleyen bölümlerde hepinizle tekrardan görüşmek üzere. Sen de görüşürüz Tahsin.
Görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Yayını dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Uluyana sana tekrardan teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.